Ayrım 37, sayfa 281. Sevgili motifini böyle çeşitli katmanlarda düşünmek biraz da divan edebiyatı dünyasının dışında kalmaktan kaynaklanıyor. Mevsevzi'nin sözünü ettiği hakiki ve mecazi manaların bilinmeyişi veya bilinemeyişi farklı değerlendirilmesi sonucunu doğuruyor. Çünkü her kelime dildeki asıl karşılığını kendi dünyasında taşımakla birlikte kullanıldığı çağın değer yargısına göre de değişik objelerin adı olabiliyor. Sevgili kavramı, divan edebiyatı dünyasında ayrı, çağdaş dünyada ayrı anlamlarda kullanılmış olabilir. Çalışmanın başındaki ilgili bölümde de verildiği gibi, divan edebiyatı dünyasında kelimelerin anlamları İslam kültürünün belirlemesi sonucu ortaya çıkmıştır. Tasavvuf yoluyla Allah, sevgili kavramının hakiki anlamıdır. Allah ve onun peygamberi için bundan daha uygun bir başka kelime düşünülemez. Söz gelimi, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem mahbub-ı hüdadır. Ama o kavramı bu anlamda düşünebilmek için o dünyanın inceliklerinin farkında olmak gerekir. Halbuki Batı literatüründe sevgili kavramının karşılığı kadındır. Bir yönlendirici ve zorlayıcı yoksa divan edebiyatı içinde yer alan insan sevgili deyince Allah'ı, Batı kültürü içinde yer alan da herhangi bir kadını düşünecektir. Divan edebiyatı dili işlene işlene öyle bir noktaya gelir ki artık ilk çıkış noktasına ait hiçbir iz taşımaz. Yani anlamı yönlendirici karineler bütünüyle saf dışı edilmiştir. Ali Nihat'ın ifadesiyle müşebbeh ile müşebbehün bih arasındaki fasıla çoğalır, bizi müşebbehe götürecek işaretler kalkar. Bu sefer şiir mebde ve hareket noktaları muayyen bir sembolizm şekline inkılap eder. Dipnot 31. Doktor Ali Nihat Tarlan, Sanat Bakımından Edebiyatımızın Dahili Tekamülü, CHP Konferansları Serisi, Kitap 3, S27. Asıl zor olan bu müşebbeh ile müşebbehün bih arasındaki köprüyü kurmaktır. Kurulamama durumunda bütünüyle soyut, sembollerle örülmüş bir söz yığınıyla karşı karşıya kalınacaktır. Bu noktadan sonra da söz konusu tartışmalar ortaya çıkar. Ali Nihat'ın deyişiyle, bu mebde ve hareket noktaları yani ipuçlarını kavramış bir göz, dipnot 32, olayı hemen kavrayacak, soyutu somutlaştıracak, müşebbehi yakalayacaktır. Dipnot 32, AG S28. Sayfa 282. Müşebbehin yakalanmaması durumunda ise mahbub kavramı çözmeye çalışanın kültür yapısının gereğine göre bir kadını da hatırlatabilecektir. Ama mahbub kavramını veren kelime öyle bir yerde ve öyle niteliklerle verilmiştir ki ne bir kadın gibi değerlendirmek mümkündür ne de diyelim divan edebiyatı ile ilgili bir kavram olduğu ve Allah yerine kullanılmış olması gerektiği halde Allah anlamında kullanıldığına ilişkin bir karine vardır. Bütün ipuçları gizlenmiş, her şey okuyucunun anlayışına bırakılmıştır. İki uygarlığa göre de sevgili kavramının ideali farklıdır. Divan edebiyatının dünyasında ideal sevgili Allah, Batı dünyasında kadındır. Dolayısıyla bu iki ideal sevgilinin dışında olmak, kendileri açısından sevgili kavramını bayağılaştırmak demektir. Ahlaki sefalet, birine göre sevgiliyi Allah olarak düşünmek, diğerine göre ise kadın olarak almaktır. Nitekim bazılarının Nedim'deki kadına doğru meyleden sevgili kavramını takdirle karşılamasına karşılık bazıları aynı olayı homoseksüalite olarak değerlendirmektedir. Çünkü ara sıra bir kadını aşan nitelemeler söz konusudur. Kadın olmayan bir sevgili de Allah diye bir sevgili kabul edilmediğine göre erkek olabilir. Homoseksüalite düşüncesinin doğuş yeri burasıdır. Divan edebiyatında bazen kadına indirgenen sevgili kavramı yok değildir. Bazı divan şairlerinde sofiyane aşkın dünya aşkına dönmesi, Mecnun'un kah gökteki kah yerdeki bir Leyla'yı sevmesini bayağı bir zevk alameti olarak görenler olmuştur. Halbuki her iki aşk da şiirin harareti içinde erimiştir. Allah'ı bir kadın gibi sevmekle bir kadını Allah gibi sevmek arasında sanat bakımından fark yoktur. Allah için söylenmiş olan şu mısralar bir kadın için söylenmiş olsalar kıymetleri hiç inmez. Bağdı sabaya sorsunlar canan elleri kandadır. Bilenler haber versinler. Canan elleri kandadır. Dipnot 33. Sabahattin Eyüboğlu. Yeni Türk Sanatkarı yahut Frank'ten Türk'e dönüş. İnsan Dergisi, Nisan 1938, N1, S37. Sayfa 283. Çünkü bu tartışma paragrafında mahbub, ahlaki veya ahlak dışı gibi bir noktada değil, ideal veya bayağı olma noktasında değerlendirilmektedir. Mahbubun Allah veya kadın olarak algılanması nihayet bir yorum konusudur. Ama kadın olarak yorumlamak isteyip de böyle yorumlamaya imkan vermeyen bir kavramla karşı karşıya kalınca homoseksüaliteye hükmedilmektedir. Eyüboğlu'nun şiirin harareti içinde erimiştir belirlemesi varken böyle söylenen sözleri hayatın aynen ifadesiymiş gibi göstermek, ondaki sanat olaylarına bakmaktan çok hayattaki karşılıklarıyla ilgilenmek, biraz da sanatkarca yaklaşamamaktan ileri gelmiş olmalıdır. Hele divan edebiyatı gibi bütünüyle soyut bir yapılanmada sanatkarca bakmak çok önemlidir. G. Meycilik. Mey genellikle mahbubçuluk suçlamasının yanında yer alır. Meyi aşk duygusunun bir sonucu gibi düşünmek veya aşkla mey arasında bir birliktelik görmek mümkündür. Nasıl mahbubsuz yani sevgilisiz bir aşktan söz edilemezse sonunda insanın aklını başından almayan, bu özelliğinden ötürü sarhoş edici sayılan aşk duygusunun yer almadığı bir sanat eseri de olamaz. Zaten sanat aşk ile işe başlamayı gerektiren, aynı aşkla süren, aşkın etkisi altında oluşturulan bir yapıdır. Sayfa 284. Mahbubla meyi bir arada düşünmenin en önemli nedeni budur. Mey yerine kullanılabilecek ondan daha yaygın bir kelime şaraptır. Mey Farsça, şarap Arapça kökenli bir kelimedir. Meyin açıkça içki içmeyi ifade etmesi, işe ahlakilik karıştığı için suçlama unsuru olarak kullanılmasına yol açmaktadır. Hasan Ali tasavvufun divan edebiyatının kök felsefesi olduğunu belirttikten sonra onun ahlaki bir bozulmaya uğradığını, şarap iç, güzel sev, bir günlük ömrünü hoş geçir öğütleriyle özetlenebilecek bir derekeye düştüğünü öne sürer. Dipnot 1. Hasan Ali Yücel, Türk Edebiyatına Toplu Bir Bakış, S. 143. Şarap içme kavramı tasavvufun bir uzantısı olarak da değerlendirilebilir. Divan edebiyatının kendi iç kavramı gibi ele alınırsa aşk anlamına, sevilmesi gerekeni tutkuyla kendi varlığını hiçe indirircesine sevmek anlamına gelir. Zaten tasavvufta aşk yalın halde kullanılsa bile aşk-ı ilahi olarak düşünülür. Aşk-ı ilahi de insanın kendi özelliklerini, benliğini terk etmesi, kendinde olmaması gerekmektedir. Dipnot 2. Beni bende demen, bende değilem. Bir başka ben vardır, benden içeru. Yunus Emre. İnsan aklının başında olmaması, akıldan çok gönül ve kalp ile hareket edilmesi esastır. Yani tasavvufa girmekle, ilahi aşkı yaşamaya başlamakla, sarhoş olmak, kendinde olmamak özellikleri kendiliğinden düşünülecektir. Bu birlikteliği anlatan aşk şarabı ifadesi her zaman kullanılmayabilir. Ama tasavvufun var olduğu bilinen, onun çizdiği çerçevede yer alan bir sanat eserinde, hatta dünyada şarap ve onun yerine geçebilecek farklı kelimeler kullanılınca, bunlardan aşk şarabı kavramını anlamak gerekecektir. Sayfa 285. Aynı sanat eserine bunun farkında olmayan birisinin yaklaşımının böyle olmayacağı açıktır. Metin içinde ilahi aşka yönlendirici bir karine olmama durumunda kullanılan şarap veya mey kelimeleri içki içmek olarak anlaşılacaktır. Kazım Nami mey ve mahbub edebiyatı diye kestirip atar. Dipnot 3. Kazım Nami Duru, İnkılap Edebiyatı, Varlık Dergisi, 15 Temmuz 1933, N1, S3. Kadri Gür'ün İnkılap Edebiyatı var mı sorusunu başlık yaptığı yazısında, nihayet İslamiyet'in Türkler tarafından kabulü, mistik bir havaya bürünen dili, Arap, Acem olan bir taklit edebiyatı, bütün bu kargaşalık içinde unutulan pak halk edebiyatımız yanında, mey ve sevgiliden hız alan, platonik hayatı terennüm eden, uyuşturucu aristokrat saray edebiyatı der. Dipnot 4. Kadri Gür'ün İnkılap Edebiyatı Var mı? Gündüz Dergisi, Şubat 1937, N11, S261. Kadri Gür'ün suçlamasında ölçü olarak neleri aldığını da ortaya koyuyor sayılır. Halk edebiyatı bir inkılap edebiyatı olarak takdim edilecektir. Halk edebiyatındaki basitlik, mistik ve platonik duygulardan uzak kalışı gibi özellikler, nasıl onun için övünülecek özelliklerse, karmaşık, mistik ve platonik duyguları bünyesinde taşıyan divan edebiyatı da bu açıdan suçlanacaktır. Divan edebiyatı için yapılan belirlemelerle Mey ve Sevgili'den hız alma birlikte düşünülünce pek birbirini bütünler durumda değildir. Hele mistiklik ve platoniklik, Mey ve Sevgili kavramları üzerinde bir daha durmayı gerektirmektedir. Mistik bir yapıda, yani tasavvufa dayalı bir edebiyatta Mey ve Sevgili olmaz denemez ama başka bir yorumlamaya göre farklı anlamda kullanılmış olabilir. Platonik yapı bu farklı anlamda kullanmayı gerekli hale getirir. Kadri Gür'ün bu edebiyatın Mey ve Sevgili'den hız aldığını söylerken bunların bir amaç olmadığını, yalnızca asıl amaca gidişte kullanılan hız tahtası görevini yerine getirdiğini ifade etmiş olabilir. Ancak halk edebiyatı için kullanılan park nitelemesi, divan edebiyatında görülen eksikliklere mukabil söylenmektedir. Bu söz konusu yorumlamayı imkansızlaştırır. Sayfa 286. Kaynak dergisinde yayınlanan imzasız yazının başlığında da bu konuda net bir tavır vardır. Ülkü edebiyatı ister. Aşkubade değil. Dipnot 5. Ülkü edebiyatı ister. Aşkubade değil. Kaynak dergisi Mart 1935. N26 S531. Bunlar Mey ve Mahbub suçlamalarının değişik bir ifadesidir. Edebiyatta aşk ve içki kavramlarının işlenmesine karşı çıkılırken buna örnek olarak Nedim gösterilmiş, ona bağlı olarak bu duygulara yaslanan bütün sanatçılar eleştirilmiştir. Dipnot 6. AG S531. Halbuki Nedim, Batı kültürü çerçevesinde kendinden sitayişle söz edilen bir sanatçıdır. Birçoklarının yaptığı gibi Nedim, bu edebiyattaki tasavvufi çizgiyi kırdığı, beşeri olanı sanata getirdiği için divan edebiyatını üstünde taşıyan bir karakter değil, tam tersi Batı kültürüne doğru epey yol almış, divan edebiyatı içinde bir sapma olarak alınabilirdi. C. Ataç da, divan edebiyatının mey kokan ve mahbub terennüm eden şiirlerinin ahengiyle bed mestane ve yurdun acılarına karşı gönlünü ve kulağını kapamış gafilane bir devir diyor. Dipnot 7. C. Ataç, Eski Sazların Telinden, Altan Dergisi, Ocak 1936, C1 N12 S9. Kaynak dergisindeki imzasız yazıyla hemen hemen aynı duyguları paylaşıyor. Şairin bir şeylerle mest olması değil, yanlış bir mest oluş eleştiriliyor. İşin içinde gönül olduğuna göre sevgi, aşk olacaktır. Yurdun acıları bu aşkın, sevginin kaynağı konusunda ipuçları da vermektedir. Onlarla mest olacağına, mey ve mahbubla mest olduğu, daha doğrusu bedmest olduğu için eleştirilmektedir. Orhan Rahmi de bu türlü mest oluşun yanlışlığına katılmaktadır. Acem, Arap zevkiyle saray arzusunu meczettiren şair ve edipler ise halka karşı çekilen duvarın öbür tarafında. Ellerinde kadehler, kollarında genç delikanlılar ve cariyelerle baş başa kalmışlardı. Dipnot 8. Orhan Rahmi, İnkılap ve Edebiyat. Kültür Dergisi, Ekim 1935, N25, S5. Sayfa 287. Şu konuda bir tartışma yoktur. Divan edebiyatı, mey ve şarap mazmununu diğer mazmunlara göre en yoğun şekliyle kullanmıştır. Ama bunlar, kendilerinden alıntılar yaptığımız insanların ileri sürdüğü gibi, gerçekten üzüm suyunun mayalandırılması ile elde edilen şarabı mı anlatmakta, yoksa burada bu insanların anlayamadıkları veya anlamak istemedikleri bir başka anlam mı vardır? Söz gelimi Burhan Toprak, Nedim'in şiirlerinin ancak rakı sofralarında, eğlence alemlerinde okunduğunu söylüyor. Dipnot 9. Burhan Ümit Toprak, Türklerin en büyük şairi, Yeni Türk Mecmuası, Nisan 1933, N7, S555. Gölpınarlı ise bu sözler üstüne onun şiirlerinin ancak rakı sofralarında, eğlence alemlerinde değil, en nezih meclislerde bile okunduğu eleştirisini getiriyor. Dipnot 10. Abdülbaki Gölpınarlı, Yunus Emre Divanı münasebetiyle Yeni Türk Mecmuası, Mayıs 1933, N8, S821. Gölpınarlı, buradaki mey suçlamasının yani meyi rakıya indirgemenin farkındadır ve özellikle bu soyutlamaya karşı çıkmaktadır. Aynı örnek çevresinde Eyüboğlu da bir takım açıklamalarda bulunur. Onun tespitleri de Burhan Toprağa cevap niteliğindedir. Nedime, sofra şairi diyenlerimiz oldu. Sofra şairi, evet, fakat ne sofra ve ne şair. Eflatun'un ziyafetinden kalmış olan bu sofrada bahçe rakısı değil, öz şiir içilir. Bezmicam bir şiir vesilesi, bir şiir iklimidir. Dipnot 11. Sabahattin Eyüboğlu, Yeni Türk Sanatkarı yahut Frank'ten Türk'e Dönüş, İnsan Dergisi, Nisan 1938, N1, S36. Eyüboğlu, bahçe rakısı ifadesini suç unsuru olarak gösterilen meyin yerine kullanmaktadır. Ona göre mey, şiirin özüdür. Şair bunu içmekte veya buna ulaşabilmek için bezmi camı kullanmaktadır. Meycilik suçlaması konusunda Şeyh Galip ile ilgili bir değerlendirme oldukça dikkat çekicidir. Galip Dede, hayatta da edebiyatta da şarabın hayranıdır. Dipnot 12. Faruk Nafiz Çamlıbel, Türk Edebiyatında Şarap, Boğaziçi Dergisi, Ocak 1937, C1, S3. Sayfa 288. Bir süre Galata Mevlevi Hanesi'nde postnişinlikte bulunan Galip Dede, Mevlana'nın hayranıdır. Onun bir izleyicisi olarak Mesnevi'yi de okumuş, onun etkisi altında kendi sanatçılığını geliştirmiştir. Mevlana, "Üzüm sarhoşluğu değil bizim sarhoşluğumuz, bizim sarhoşluğumuzun sonu yok." derken, dipnot 13, şarap kavramını hangi anlamda kullandığını açıkça ortaya koymaktadır. Dipnot 13, Mevlana, Mesnevi'den. Genç yaşta Hüsnü Aşk Mesnevisini yazmakla sembolize etme, soyutlama gücünü gösteren Şeyh Galip, zaten eskiden beri belli yöntemler dahilinde soyutlanarak kullanıla gelen kavramları çok daha rahat, hatta onları zenginleştirerek kullanmıştır. Böyle olunca şiirinde kullandığı mey kavramıyla ilgili kelimeleri hakiki anlamda kullandığını söylemek Şeyh Galip'i tanımamaktan kaynaklanabilir. Ali Nihat, şairle ilgili bir yazısında onun tasavvufla açıklanabileceğinin dikkate değer bir örneğini vermektedir. Dipnot 14. Doktor Ali Nihat Tarlan, Şeyh Galip, Hayatı ve Şiirleri, CHP Konferansları serisi, Kitap 3, S3-17. Faruk Nafiz, bir önceki paragrafta verdiğimiz düşüncesine şu ön bilgiyi dayanak yapıyor. Divan edebiyatında şarap deyince neşeyi, neşe deyince şarabı arayınız. Hemen bulursunuz. Dipnot 15. Faruk Nafiz Çamlıbel, Türk Edebiyatında Şarap, Boğaziçi Dergisi, Ocak 1937, C1, S3. Divan edebiyatında neşe vardır ama onun kaynağı birkaç kadeh atma olmayabilir. Hele Şeyh Galip gibi tasavvuftan etkilendiği kesin olan birisi için böyle bir neşelenme yolu düşünmek oldukça zordur. Bu zorluk, tasavvufun İslam dininden kaynaklandığını ve İslam'da içkiyi yasak ettiği için tasavvuf çevrelerinin şarap içmeyecekleri, hatta şiirlerinde de gerçek şekliyle kullanmayacakları noktasından değildir. Sayfa 289. Divan edebiyatı, oluşturulan gelenek çerçevesinde varılan bir takım mazmunları kullanma mahareti yoluyla sanatçılıklarını gösteren şairlerin edebiyatıdır. Her kelime, daha önceki şairlerce de kullanılmış, ona birçok anlamlar yüklenmiş, Şeyh Galip'e gelinceye kadar bütün sembolizasyon çalışmaları tamamlanmış, kendi başına geniş bir düşünceyi veya olayı ifade eden, bünyesinde taşıyan bir kavram haline gelmiştir. Muayyen mefhumlar üzerinde asırların geçmesi ve birçok şairlerin onlar üzerinde işlemeleriyle hasıl olan genişliğe ve zenginliğe galip, tevarüz etmiş ve mahdut hecelerden mürekkep olan mısra içine geniş tehayyülleri renkli bir ifade ile sıkıştırmıştır. Beytin manzarası bu tedai silsilesinin üzerinden atlaya atlaya gayet renkli bir hal alır. Dipnot 16. Doktor Ali Nihat Tarlan, Şeyh Galip, Hayatı ve Eserleri, CHP Konferansları serisi, Kitap 3, S15-16. Şarap ve mey kelimeleri de aynı süreçten geçmiştir. Divan edebiyatının kendi mantalitesi, kültür yapısı ve literatürü çerçevesinde bu kavramların hangi mecazi anlamlara gelebileceği tespit edilebilir. Şiirine yönlendirici kelimeler de koyan şairler yok değildir. Onlara dayanılarak diğer şairlerin mazmunları da çözümlenebilir. Divan edebiyatının bu özelliği, şarap ve mey kavramlarının kendi sözlük anlamlarında değil, daha farklı anlamlarda olmasını gerektirmektedir. Bu yüzden Çamlıbel'in Şeyh Galip için söylediğine katılmak biraz zordur. Edebiyat planında şiirinde bir mazmun olarak kullandığı, bu çizgide hayranlık duyduğu doğru olabilir ama hayatta hayranlık duyduğunu yani kullandığı konusunda yanılmış olması daha bir akla yatkındır. Hatta şiirindeki şarap kavramlarını da diğer birçok mazmun gibi mecazi anlamda düşünmek gerekecektir. Baki için tasavvuftan uzak, din dışı konulara ağırlık veren bir şairdir denir. Murat Uraz, hem bu tür özelliklerinden söz etmekte hem de mey konusunda dikkate değer bir açıklamada bulunmaktadır. Baki, samimi bir insandı. Düşünceleri ve konuşması serbest, şen ve zarif idi. Bu şairin ruhen laubali ve biraz havai oluşuna rağmen, başıboş hayata ve harabat alemlerine meyli olmamıştır. Vakar ve haysiyetini daima muhafaza etmiştir. Dipnot 17. Murat Uraz, Baki, S11. Sayfa 290. Halbuki Şeyh Galip'le Baki kıyaslandığında Baki çok daha şen şakrak mey kavramına yer veren bir şairdir. Ama bu kavramı kullanmak ayrı, Murat Uraz'ın deyimiyle harabat alemlerine meyil göstermek ayrıdır. Burada şarabı bizzat kullanma olayının adlandırılışı konusunda dikkate değer bir nokta ortaya çıkar. Harabat alemi, aynı kavram olmakla birlikte içki içme olayını ifade eden bir başka yazıda Tahir Olgun'a aittir. Şair, Nev'i ile ilgili kitabında anlattığına göre Atayi, Şekaik Zeylinde babası Nev'i'nin bir manavı, kendisinin işaret ettiği şeklindeki dostu Karamanlı Mehmet'le arasını açmaya matuf iftirası üzerine sarhoşluk numarası yapıp dövmesi olayını anlatıyor. Dipnot 18. Tahir Olgun, Şair Nev'i ve Suriye Kasidesi, S8. Nihat Sami Banarlı da bu kavrama şöyle yer veriyor. Ahmedi'nin adl ile hareket etmeyen, ömürlerini işretle, zevk ve sefahatle geçiren bütün hükümdarları şiddetle muahize ettiği görülür. Dipnot 19. Nihat Sami Banarlı, Ahmedi, Hayatı, Şahsiyeti, Eserleri, Türkiyat Mecmuası, 1940, C6, S61. Bu iki alıntıda geçen işret kelimesi, içki kullanmayı hiçbir açıklamaya gerek kalmadan doğrudan ifade ediyor. Harabat alemi de dolaylı bir biçimde bu işin yapıldığı mekanı anlatmaktadır. İşret ve harabat alemleri kavramları gösteriyor ki, mey ve şarap gibi divan edebiyatında çokça kullanılan kavramlar, daha başka kavramlara işaret etmektedirler. Divan edebiyatında kullanılan mey kavramının hakikatini bilmenin yolu Latifi'ye göre tarikat erbabı olmaya bağlıdır. Sayfa 291. Çorlu Mey Fevzi de bu hakikatini bilme konusunda uyarılarda bulunuyor. Bu şairlerce meyden, neyden, Mevla'dan maksut, hakiki ve mecazi manaların ne olduğu bilinmedikçe haklarında verilecek hükümler katiyen doğru değildir. Dipnot 20. Çorlulu M. Fevzi, Eski ve Yeni Edebiyat Hakkında, Aksu Dergisi, Mayıs 1934, N3-6, S27. Bu iki görüş birleştirilebilir. Divan edebiyatındaki kavramlar içlerinde mey de olmak üzere yoruma ihtiyaç gösteren, çıplak halleriyle anlaşılmama gibi bir sonuçla karşı karşıya kalınacak varoluşlardır. Başka bir anlamda kullanıldıkları kesindir ama o, başka bir anlamın yerini ne tutacaktır? İşte burası derin kavrayışa, hakikatine erme cehdine bağlıdır.